Ayrım 32.
Yorganı çenesine kadar çekip yatağın sarmalayan sıcağında göğüslerini kocasına bastırdı. Elleri neredeyse şartlanmış bir rahatlıkla aşağıya kaydı. Pijamasının aralığından şöyle bir okşayıp bıraktı erkekliğini. Mustafa'nın istekliliğini görmesine rağmen arkasını getirmedi. Merak etme, tamam mı? Her şey yolunda, dedi Rose. Vücudu gerilip nefesi hızlandıysa da anında sırtını döndü kocasına. Çok yorgunum. Özür dilerim canım. 5 gün daha. Sonra evdeyiz. Yatağın yanındaki lambayı söndürdü ve başı yastığa düşer düşmez uykuya daldı. Mustafa karanlıkta öylece kala kaldı. Ereksiyonu yarım, hayal kırıklığı diz boyu. Göz kapakları ağırlaştığı halde uyuyamıyordu. Rose'un kendisini reddetmiş olması filan değildi mesele. Tanrı biliyordu ya, aslında çok daha derindeydi yarısı. Zeliha'nın geçen gün söyledikleri aklından çıkmıyordu. Haklıydı kız kardeşi. 41 yaşını göremeyecekti. Ne babası ne dedesi uzun yaşamıştı. Son neslin erkek akrabalarından ise 41'i çıkaran yoktu. Mustafa Kazancı'nın içine aynı anda hem keskin bir ölüm korkusu hem de ömrü hayatında tatmadığı bir tevekkül sarmıştı. Epeydir bu vaziyette oturuyordu ki kapının çalındığını duydu. Evet. Kapı gıcırdayarak açıldı ve birkaç saniye sonra Banu teyze odaya daldı. Girebilir miyim diye sordu alçak, tereddütlü bir sesle. Olumlu sayılabilecek bir ses duyunca uzun tüylü halıya gömülen çıplak ayaklarını sürüyerek birkaç adım attı. Sonra aniden duruverdi. Kırmızı eşarbı gizemli bir ışıkla aydınlanıyormuş gibi parlıyordu. Gözlerinin altındaki siyahi torbalarsa onu hayalete benzetmişti. Belki de öyleydi. Bütün Kazancı kardeşler içinde o değil miydi gayb alemine bu kadar yakın duran? Bütün gün aşağı inmedin de merak ettim. İyi misin? Bir bakayım dedim, diye fısıldadı yatağın öbür tarafında yastığa sarılmış yatan Rose'a göz atarak. Kendimi iyi hissetmiyordum, dedi Mustafa. Sonra hemen gözlerini kaçırdı. Sana aşure getirdim, dedi Banu teyze nar taneleriyle süslü bir kase uzatarak. Annem sana bir kazan aşure pişirdi, biliyorsun. Duraladı. Aklından geçen her neyse savuşturamadı. Ahçı o belki ama bu kaseyi ben süsledim. Teşekkür ederim. Çok düşüncelisin, diye kekeledi Mustafa. Omurgasından aşağı bir ürperti yayılmıştı. Anlamadığı bir dilden konuşuluyordu sanki. Bir parola, saklı bir mesaj vardı bir yerlerde adeta. Ablasından korkardı oldum olası. Öteden beri Banu'nun bakışlarının ona dikildiğini hissettiğinde dili tutulurdu. Banu daima inceleyen bir gözdü. Lakin onu incelemek söz konusu bile olamazdı. Bu haliyle Rose'un tam zıttıydı. Erdemleri arasında saydamlık yoktu. Kadim bir alfabeyle yazılmış şifreli bir kitaba benzerdi. Mustafa niyetini anlamak için ne kadar uğraşırsa uğraşsın, gölgeli ifadesini çözmeyi başaramazdı. Yine de aşure kasesini alırken olabildiğince müteşekkir görünmeye çalıştı. Bunu takip eden sessizlik ağır ve dipsizdi. Şimdiye kadar hiçbir sessizlik bu kadar kulak tırmalayıcı gelmemişti Mustafa'ya. Rose bile bundan rahatsız olmuş gibi kımıldandı ama uyanmadı. Mustafa Kazancı ortak hayatlarında nice kereler kendisinde gördüğü şeyin kendisinin bütünü olmadığını itiraf etme ihtiyacı duymuştu karısına. Bilmediğin, bilsen sevmeyeceğin, belki de tiksineceğin yanlarım var, diye bilmek istemişti ona. Ve af dilemek yürekten, haykıra haykıra. Gerçekten af dilemesi gerekenlerden, incittiklerinden değil de başkalarından, en yakınından, bir kez olsun incitmediği insandan. Karısından af dilemeyi düşünmüş, düşlemişti pek çok defa. Af denilen şey öyle soyut bir nimetmiş gibi, alakasız insanlar tarafından da bahşedilebilirmiş gibi. Başka zamanlardaysa geçmişi olmayan bir adama dönüşmekten, inkarla yoğrulmuş bir şahsiyete bürünmekten adeta kıvanç duymuştu. Kolay mıydı? Kaç kişi yapabilirdi bunu? İnkar emek isterdi, daimi çaba. Geçmişi silebilmek irade işiydi. Herkes kotaramazdı bu yıkımı, ödeyemezdi bu bedeli. Her geçen günle şahsi uçurumunu biraz daha derinleştirerek kendini geçmişinden olabildiğince uzaklaştırmıştı. Hesaplanmış olmasa da kasti bir bellek kaybıydı onunki. Daha olmasa da en azından yeni bir adam olma ihtiyacı. Hayatı boyunca bu ikiz akıntı eşlik etmişti ona. Şimdi çocukluğunun geçtiği konakta ablasının delici bakışları altında bu akıntılardan birinin diğerine baskın çıkacağını seziyor, sonuçlarından ürküyordu. Eğer burada daha fazla kalırsa, belki bir gün, belki bir saatcik daha fazla hafıza akıntısının unutkanlık akıntısına yutacağını biliyordu. Kokular. En zoru kokuları unutmasıydı insanın. Amerika'da senelerce hatırlamadan yaşayabildiği ama bu eve döner dönmez şamar gibi yüzüne yediği onca rahihadan biri de gül suyu kokusuydu ve onun çağrıştırdıkları. Her hatıra bir yenisini tetikliyordu. Çocukluğunun geçtiği eve adımını attığı anda onca yıldır onu kuşatan ve kendi vicdanından koruyan zırh delinmişti. Kendi imal ettiği bellek kaybına daha ne kadar sığınabilirdi? Sana bir şey sormam lazım dedi Mustafa. Düşüncelerini toparlamak ister gibi sustu bir süre. Bir süredir aklımı kurcalayan bir şey var. Sesinde isteksizlik seziliyordu. Perdelerden süzülen ay ışığı yerdeki kalın, kırçıllı halı üzerine küçük küçük halkalar şeklinde vurmuştu. Uzun zamandır ertelediği soruyu sorarken dikkatini o dairelerden birinin üzerinde topladı. Asya'nın babası kim? Nerede? Mustafa ablasının yüzünün nasıl da buruştuğunu görecek kadar hızlı çevirmişti başını ama Banu teyze çabucak toparladı kendini. Almanya'dayken annem Zeliha'nın kısa süre nişanlı kaldığı bir adamdan hamile kaldığını söylemişti. Adam onu terk etmiş. Annem sana yalan söylemiş dedi Banu teyze. Ama artık ne fark eder? Asya babasını görmeden büyüdü. Kim olduğunu bilmiyor. Aileden kimse de bilmiyor diye ekledi aceleyle. Zeliha hariç tabii. Sen de bilmiyorsun yani. Öyle mi diye sordu Mustafa. İnanmadığını aşikar eden bir tonlamayla. Oysa bayağı iddialı bir falcı olduğunu duydum. Bu kadar önemli bir şey bilmediğini mi söylüyorsun? Cinlerin sana hiçbir şey anlatmadı mı? Aslına bakılırsa anlattılar dedi Banu. Ardından ekledi. Keşke bilmeseydim bildiklerimi. Bu kelimeleri kafasında evirip çevirirken deli gibi hızlandı Mustafa'nın kalbi. Taşlaşmış vaziyette gözlerini kapadı ama kapalı göz kapaklarının ardından dahi büyük ablasının delici bakışlarını hissedebiliyordu. Birden bir suret belirdi zihninde. İnsanın kanını donduran iki çökük, uğursuz göz daha vardı. Ablasının cinlerinden biri miydi bu? Ama bütün bunlar rüya olmalıydı. Çünkü Mustafa Kazancı gözlerini tekrar açmaya cesaret ettiğinde odada karısı vardı sadece. Ne var ki yatağının yanında bir kase aşure onu bekliyordu. Baktı, baktı ve birden onun neden oraya konduğunu, kendisinden ne yapmasının beklendiğini anladı. Kasenin yanında duran sol eline baktı. Elinin gücüne güldü. Şimdi sol eli, pis eli, murdar eli bu kaseyi ya alabilir ya da itebilirdi. İkinciyi seçerse ertesi sabah yeni bir İstanbul gününe uyanacaktı. Banu'yu kahvaltı masasında görecekti. Muhtemelen bir gece önceki görüşmelerinden bahsetmeyeceklerdi. Bu aşure kasesi hiç hazırlanmamış ve hiç sunulmamış gibi davranacaklardı. Ama birinciyi tercih ederse nihayet tamamına erecekti halka. Tamamlanacaktı ömrü. Uyanacak yeni bir gün olmayacaktı. Zaten bir Kazancı erkeğinin yaşam sınırına ulaştığı için ölüm yakındı. Hayatının bu noktasında bir gün eksik, bir gün fazla fark etmezdi. Hayatta ölüm arasında bir tercihten ziyade kendisinin kontrol ettiği bir intihar ile kaderin tayin ettiği bir ecel arasındaki tercihti. Böyle bir ailevi mirasla yakında öleceği muhakkaktı. Ama nasıl? Şimdi sol eli, kabahatli eli, ölümünün zamanını ve şeklini seçebilirdi. El Tridato mabedinin duvarına sıkıştırdığı kağıt parçasını hatırladı. Bağışla beni yazmıştı. Bir geleceğimin olabilmesi için hatıranın silinmesi lazım. Şimdi geçmişin geri geldiğini hissediyordu. Onun var olması için kendisinin silinmesi lazımdı. Yıllar boyu aşındırıcı bir pişmanlık için azar azar kemirmişti. Dış cepheye zarar vermeden. Ama belki de nihayet unutuşla hatırlayış arasındaki savaş bitmişti. Sular çekildikten sonra göz alabildiğine uzanan bir sahilde parlayan deniz kabukları gibi anıları gelgit suları altında kendilerini göstermeye başlamıştı. Sol eli kararını verdi. Aşureye uzandı. Bilerek ve isteyerek yemeye başladı. Azar azar. Her lokmada bütün malzemelerin tadına vararak. Aşureyi bitirdikten birkaç dakika sonra öyle keskin bir ağrı saplandı ki midesine nefes alamadı. Kekremsi bir tat doldu ağzına. 30 saniye sonra nefes alışverişi tümüyle kesilmişti. İşte Mustafa Kazancı 41 yaşına varmadan böyle öldü. 18. bölüm. Potasyum siyanit. Cennetin asma bahçeleri gibi mis kokulu, katıksız ve yemyeşil bir defne sabunuyla temizlediler cesedi tepeden tırnağa. Ovuldu, durulandı, silindi itinayla. Üç parçalı kefene sarıldı sonra. Ardından ihtiyarların aynı gün ivedilikle gömülmesi konusundaki ısrarlı tavsiyelerine rağmen mezarlığa değil, bizzat kazan cehanesine götürülmek üzere bir cenaze arabasına yerleştirildi. Onu evinize götüremezsiniz diye bağırdı Sıska Gassal. Cami avlusunun çıkış kapısını kesip kaşlarını çatarak. Adamı kokutacaksınız, ölüye hakaret ediyorsunuz. Ölü kelimesiyle ediyorsunuz fiili arasında bir yerlerde yağmur atıştırmaya başladı. Tek tük, isteksiz damlalar. Yağmur da bu tartışmada bir rol oynamak istiyormuş ama henüz safını seçememiş gibi. Bu salı günü İstanbul'un kuşkusuz en dengesiz ayı olan Mart, bir başka kimlik krizi daha geçirerek kendi köklerine dair fikrini bir kez daha değiştirmiş ve aslında kış mevsimine ait olduğunda karar kılmıştı. Haliyle hava aniden soğuyuverdi. Sabahın erken saatlerinden beri uğulduyordu rüzgar. Ama Gassal kardeş anlamıyorsun dedi Feride teyze burnunu çekerek. Yabancı yere değil evine götürüyoruz. Herkes son bir kez görsün diye. Erkek kardeşimiz yıllardır gurbetteydi. Neredeyse yüzünün neye benzediğini unutacaktık. 20 yıl sonra kalktı İstanbul'a döndü. 3. gününde son nefesini verdi. Gidişi öyle ani oldu ki ölüsünü görmezlerse ne konu komşu inanır vefat ettiğine ne de bizim hısım akraba. Sanırlar ki gene Amerika'ya döndü de kardeşimiz biz söylemiyoruz. Kadın sen aklını mı kaçırdın? Bizim dinimizde yok öyle herkes görsün diye alıp eve götürmeler diye kestirip attı Gassal. Karşı tarafın bundan sonra söylemeyi planladığı tüm olası savları böylelikle engellemeyi umarak. Müslümanlıkta ölüyü seyirlik mal gibi sergileme adeti yoktur. Kısacık kırpılmış kapkara saçları, kavisli kaşları ve yüzündeki diğer kıllarla tam bir uyumsuzluk içinde kırlaşmış bir bıyığı vardı. Öyle ki gerçek olup olmadığını anlamak için çekiştirme isteği uyandırıyordu insanda. En azından Feride teyzede. Komşularınız illa da rahmetliyi görmek istiyorsa diye ekledi Gassal kararlılıkla, gidip mezarını ziyaret etsinler. Bir de Fatiha okusunlar sevabına. Feride teyze bu öneriyi düşünmek istercesine duralarken yanında dikilen Cevriye teyze ellerini beline dayamış, tek kaşını kaldırmış, ters ters bakıyordu Gassal'a. Tıpkı bir öğrencisine sözlüde verdiği cevapların ne kadar mantıksız olduğunu anlatmak istediğinde yaptığı gibi. Amma da yaptın Gassal kardeş diye devam etti Feride teyze arayı kapatarak. Kendisini görmek başka, mezarını ziyaret etmek bambaşka. Nasıl görecekler kardeşimizi 3 metre toprak altında? Bu laflar Cevriye teyzenin gözyaşlarına boğulmasına sebep oldu. Bir an için sustular. Gassal'ın ağzı hüsranla aşağı sarktı ama bu deli kadınlarla tartışmanın beyhudeliğini anladığından cevap vermemeyi tercih etti. Saçlarını bu sabah patlıcan moruna çalan siyaha boyamıştı Feride teyze. Belki de matem saçı niyetine. Kendi kestiği kahküllerini kararlılıkla sallayarak devam etti sözlerini. Gösterme faslına gelince siz onu hiç merak etmeyin. Biz öyle haşa Hristiyanların filmlerde yaptıkları gibi süsleyip sergileyemeyeceğiz ki ölümüzü. Feride teyzenin dediklerinden ziyade durmadan devrilen göz bebeklerine ve devinen ellerine aklı takılan Gassal bir an hareketsiz kala kaldı. Karşısındakinin şimdiye kadar karşılaştığı en manyak insan olduğunu anlamışçasına gerilmişti. Belki de birilerinden yardım alırım ümidiyle etrafına bakındı. Bulamayınca da kaygıyla göz attı cesetten yana. Nihayet pes etmiş olmalı ki daha fazla itiraz etmedi. Karşılığında Cevriye teyze Gassal'a bol bol bahşiş verdi. Gassal bahşişini kazancılar da ölülerini aldılar. Bir anda 4 araçlık bir kafile oluştu caminin önünde. Önde türbe yeşili cenaze arabası vardı. Tabut kamyonetin arkasına yerleştirilirken rahmetliye birinin eşlik etmesi gerektiği ortaya çıktı. Asya gönüllü oldu. O esnada Armanuş karmakarışık bir yüzle sıkı sıkı Asya'nın elini tutmakta olduğundan ikisi birden gönüllü olmuş sayıldı. Olmaz öyle şey. Cenaze arabasının önüne kadın oturtmam dedi Gassal'a çok benzeyen şoför. Aynı kısa kara saçlar, aynı kırlaşmış bıyık, aynı kaçamak bakışlar. Belki de kardeş ya da kuzendiler. Biri yıkıyor, öbürü taşıyordu ölüleri. Kim bilir, belki üçüncü bir kardeşleri daha vardı. O da mezarlıkta bekleyip gömmekle mükellefti. Vallahi başka çareniz yok şoför efendi. Çünkü ailede erkek kalmadı dedi Zeliha teyze arkadan. Öyle soğuk ve buyurgan çıkmıştı ki sesi, daha fazla üstelemedi karşısındaki. Belki de beterin beteri var diye çıkarsamıştı cenaze arabası sürücüsü. Madem ki ölüye eşlik edecek erkek yoktu ortalıkta, şu mini etekli burnu halkalı cadaloz kadındansa hanım hanımcık iki genç kızın kendisiyle gelmesinin ye olacağını hükmetmişti. Şikayetler kesildi ve çok geçmeden cenaze arabası yola koyuldu. Onun tam arkasında bir kiralık araba vardı. Otokataloglarında Tutku Kırmızısı diye geçen 2002 model Toyota Corolla. Temkinle ilerliyordu İstanbul sokaklarında. Bir atılıp bir duran, sürmekten ziyade adeta sıçrayan arabaya bakınca içindeki sürücünün paniği anlaşılıyordu. Bir yandan hıçkıra hıçkıra ağlayan, bir yandan trafikle baş etmeye çalışan Rose'du direksiyondaki. Bu arabayı havaalanında kiralarken bu şartlar altında kullanacağı aklına gelmemişti hiç. Şimdi direksiyon ardındaki özgüvensiz haline bakıp da Rose'un çok değil, daha yakın zamana kadar büyük bir maharetle ve çeviklikle 5 kapılı, 8 silindirli, 4x4 lacivert bir Grand Cherokee Limited kullandığını hayal etmek zordu. Arizona'nın geniş bulvarlarında devasa jipiyle cirit atan kadın, her nasılsa İstanbul'un dolambaçlı, keşmekeş sokaklarına çıkar çıkmaz acemi bir şoföre dönüşmüştü. Amerika'da süpermarketlerden aile boyu cipsler, tepeleme meyve salataları, kutu kutu tarçınlı üzümlü gevrekler, ikinci el dükkanlardan yığınla kıyafetler ve indirim yapan outletlerden tonla ıvır zıvır taşıdığı koca jipinden sonra bu minicik Toyota ona fazla geliyordu. Doğrusu Rose trafiğin kaosundan öyle şaşkına dönmüş bir haldeydi ki sersemliği ve kaybolmuşluk hissi kederine dahi ağır basıyordu şu anda. Bu şehre gelişlerin üzerinden 72 saat geçmeden hayatı alt üst olmuştu. Kazara kainatta açılmış bir kara delikten içeri yuvarlanmış ve başka bir boyuta adım atmıştı. Hiçbir şeyin normal görünmediği, ölümün bile gerçek dışılıkla örtüldüğü yabancı bir gezegendeydi. Rose'un yanında hayatı boyunca görmediği Amerikalı geliniyle olmayan İngilizcesiyle iletişim kurmaya çabalayan Gülsümlü'ne oturuyordu. Kocasını kaybettiği için bir yakınlık ve merhamet duyuyordu gelinine. Ama en çok kendini acıyordu. Kocadan olmaktan beterdi tek oğlunu yitirmek. Toyota'nın arka koltuğunda cici anne oturuyordu. Uçları mürekkep siyahı oya ile çevrili bir başörtüsü takmıştı bugün. Yakışmıştı. Neden Türkiye'deki bazı kadınların başlarını örtüp bazılarının örtmediğini merak eden Rose, İstanbul'daki ilk gününde durumu izah edecek bir sebep ya da anlamayı kolaylaştıracak bir ölçüt bulmayı umarak epeyce zaman sarf etmişti. Ama çok geçmeden değil ülke ya da şehir genelinde, yerel seviyede dahi genelleme yapılamadığını idrak etmiş bulunuyordu. Ne de olsa aynı evin sınırları içinde bile çözememişti bu bilmeceyi. Neden ihtiyar cici anne başını örterken gelini Gülsümlü'ne örtmüyordu mesela? Bu durum nesil farkından kaynaklanıyorsa niçin teyzelerden biri başını örterken diğer üç kardeşi örtmüyordu? Toyota'nın peşinden Zeliha teyzenin sürdüğü gümüşü 2001 Alfa Romeo seyrediyordu. Bütün teyzeler içine doluşmuştu. Cevriye teyzenin kucağındaki sepette kıvrılmış yatan 5. Sultan, insan ölümünün kedi iştiyakı üzerinde yatıştırıcı bir etkisi varmışçasına şaşırtıcı ölçüde sakin görünüyordu. Alfa Romeo'nun yanındaki şeritte Aram'ın kullandığı yumurta sarısı Volkswagen tosbağı vardı. Kazancı kadınlarının ne demeye ölülerini eve götürdüklerini anlayamamış ama dünyada hiçbir şeyin insanı onlara hele hele böyle toplu olduklarında itiraz etmek kadar yormadığını bilecek basirete sahip olduğundan bir şey sormamayı tercih etmişti. Bu yüzden de bütün bu hayhu içinde sevgisinin sağ salim ve iyi olduğuna emin olduktan sonra itaatkârhane gidiyordu peşleri sıra. Karacaahmet'te Gassal'ın onları ısrarla yönlendirdiği mezarlığa birkaç sokak kala hepsi tesadüfen dip dibe durdular kırmızı ışıkta. Solda Aram'ın sarı Vosvos'u, ardına Zeliha teyzenin gümüşü Alfa Romeo'su, sağda Rose'un kiralık Toyota'sı ve onun ardında türbe yeşili cenaze arabası. Uygun adım cepheye giden ama yarı yolda savaşma sebeplerini unutuveren başı bozuk bir ordunun öncü bölüğü gibi İğreti dizildiler. Bir anda Feride teyze başını camdan çıkarıp yandakilere el salladı. Hepsini sıra sıra dizdiren kuvvet, mekanik bir kırmızı ışık bile olsa selamlamaya değerdi. Hayatlarında ilk olarak birlikte hareket edebildiklerini görmekten heyecanlanmıştı. Sonraki kırmızı ışıkta Armanuş ile cenaze arabasının sürücüsü arasında oturan Asya tekrar bakındıysa da etrafına aile fertlerinden kimsenin aracını bulamadı yakında. Neyse ki birbirlerini kaybetmişlerdi trafikte. Göz menzili dahilinde hiçbir akrabasının bulunmadığını bilmekten tarifsiz bir rahatlık duydu aniden. Tabii arkadaki tabutta yatan hariç. Ama geriye dönüp de bakmadığı, kendisini geçtiği değil de geçeceği yollara odakladığı müddetçe onu da görmek zorunda kalmayacaktı. Alabildiğine yoğun trafikte bir Coca-Cola kamyonu düştü önlerine. Kamyon ara sıra egzoz borusundan kapkara bir duman salıveriyordu. Nihayet ışık yeşile dönüp de tekrar hareket ettiklerinde Asya sağ şeritte beliren bir grup cimbomlu taraftarın konvoyunu fark etti birden. Takımlarının renklerini taşıyan şapkalar, atkılar, bayraklar, flamalar vardı üzerlerinde. Hatta bazıları saçlarını bile sarı kırmızıya boyamıştı. Aheste revan ilerleyen trafikten gına getiren taraftarlar atalete kapılmış, bezgin bezgin aralarında lak lak ediyor, ara sıra akıllarını eserse tenezzülen camlardan bir bayrak ya da flama sallayıp cılız sloganlar atıyor, sonra tekrar rehavetlerine gömülüyorlardı. İşte bu vaziyette gidiyorlardı ki arka tamponuna düzinelerce çıkartma yapıştırılmış bir taksi konvoyun arasında fırladı aniden. Seri ve sert bir hamleyle cenaze aracıyla Coca-Cola kamyonu arasındaki daracık boşluğa sokulmayı başardı. Asya'nın yanındaki sürücü son anda frene basıp uzun uzun söylendi. O söylenmeye, Armanuş da etrafı hayretle seyretmeye devam ederken Asya taksinin çıkartmalarındaki yazıları çözmeye çalışıyordu. İçlerinde biri dikkatini çekmişti. Hor görme garibi, onun da bir kalbi vardır. Öndeki taksinin şoförü kalem bıyıklı, koca gıdıklı, esmerce bir adamdı. Böyle holigan şamatalarına karışmayacak kadar yaşlı görünüyordu aslında. En azından 60'larında. Adamın yaşıyla sürüşündeki tez canlılık arasında tam bir uyumsuzluk vardı. Ondan da ilginç olan taksideki diğer tiplerdi. Müşteriden ziyade arkadaşları olmalıydılar. Şoförün yanındaki iri kıyım adam ablak yüzünün yarısını sarıya, yarısını kırmızıya boyamıştı. Bunu arkadaki araçtan rahatlıkla görebiliyordu Asya. Çünkü adam beline kadar camdan sarkmış, bir eliyle hafifçe ön koltuğu tutarken diğeriyle sarı kırmızı bayrağı sallıyordu. Vücudunun üst yarısı dışarıda kımıldandığı, alt yarısı da arabada olduğu için sahnede gösteri yapan bir sihirbaz tarafından testereyle ikiye bölünmüş bir deneyi andırıyordu.